Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta teknolojik gelişmelerin ülkemiz ve dünyadaki yansımalar üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz ve konuğumuz dış ilişkiler uzmanı Sayın Fuat Can Bayramoğlu. Hoş geldiniz Fuat Bey.
Hoş bulduk Tolga Bey, merhaba.
Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi tekrar belirtmek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Bize Twitter ve Facebook'tan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün teknolojik gelişmelerin sonu gelmeyen ve gittikçe de ivmesi hızlanan, ivmesi artan teknolojik gelişmelerin ülkemiz ve dünyadaki yansımalar üzerine etkisini konuşacağız. Devletler bunu takip edebiliyorlar mı? Şirketler bununla ilgili neler yapıyorlar? Hayatımıza nasıl giriyor bu teknolojiler? Biraz eleştirel, biraz olumlu, biraz da olumsuz yönden bunları tek tek inceleyeceğiz. Tabii ki şimdi baktığımız zaman robotlar, yapay zeka, makine öğrenimi, blockchain, 5G birçok alandan bahsedebiliriz. Bu alandaki gelişmenin tümünü yakalamak gerçekten çok zor. Moore yasası diye bir yasa vardır. Diyor ki bu yasa 18 ayda bir işlemciler 2 kat artar, maliyet 2 kat azalır ve gittikçe de bu artıyor. Yani gelişmeleri yakalamamız çok zor. Şimdi robotlar makine öğrenmesiyle bazı şeyler öğrenebiliyor. Yapay zeka bazı şeyler öğrenebiliyor ama robotların ve makine öğrenmesinin şimdiye kadar öğrenemediği ama insanların her gün defalarca yaptığı bir eylem var. Önce bununla başlayalım isterseniz hocam. Bu eylem nedir?
Tolga Bey, gerçekten bu çok ilginç bir konu. Geçtiğimiz aylar içerisinde bu konu haber olduğunda da her ne kadar uluslararası basında çok konu olmamış olsa da dinleyicilerimiz açısından da gerçekten ilginç olduğunu düşündüğüm bir konu bu. Son dönemde özellikle geliştirilen robotların elbette başarıları konu oluyor. Tabii ki geliştiren kişiler ve bu robotlar konu olmakta. Ama bu başarının yanında bahsettiğiniz gibi aslında robotların öğrenmekte oldukça zorlandığı ve bize çok basit gelen bir eylem var. Hatta şimdi söylediğimde muhtemelen dinleyicilerimizde küçük bir tebessüm de olacaktır. İşte bu robotların çok yakın zamana kadar başaramadığı bu eylem boş bir bardağa su doldurmak. Bu çok basit geliyor ve biz gün içerisinde bunu belki defalarca yapıyoruz. Ama bu gerçekten Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki bilim adamlarının da senelerdir üzerinde çalıştıkları bir konu. Ve sonunda bu konuda önemli bir adım atıldığı şeklinde bir haber oldu geçtiğimiz haftalar içerisinde. İsterseniz bu konuyla ilgili ben detaylardan bahsedebilirim. Bu şöyle suyu, bu robotların bu konudan, yani bu suyla ilgili yaşadığı sorun, bunu tespit edememek esasen suyu algılama sorunu. Neden robotlar için sorun oluyor? Çünkü su şeffaf. Yani robotlar daha önce bir boş olana su dökmeyi belki öğrendiler veya suyu ısıtabildiler. Ama cam dolu bir, cam olan bir ortama ve arkasında örneğin eğer fonu zorlaştıracaksak örneğin bir satranç tahtasını koyduğumuzu düşünelim. Bu tarz örneklerde robotların başarılı olamadığı görülüyor. Yani su gibi şeffaf bir sıvının robot tarafından görülmesi zor olduğundan, ışığın yansıtılması gibi bir durum olduğundan, ışık kırıldığından bu gibi sebeplerle ve arka plana bağlı olarak ortaya çıkan sebeplerle robotların bunu gerçekleştiremedikleri yakın zamana kadar bir vakaydı. Ama araştırmacılar bu durumu çözmek için ilginç bir yol izlediler ve bilgisayarda bir bardak su ile farklı arka planları nasıl görebileceğini öğretmek için robotlara YouTube videoları izlettiler ve su dolu şeffaf bir bardağın arkasında YouTube videoları oynattılar, öyle söyleyelim. Sistemi bu şekilde eğiterek robotun nerede bulunduğuna bakmaksızın robotun gerçek dünyadaki çeşitli arka planlara karşı aslında bu su dökme uygulamasını yapıp yapmadığını tespit etmeye çalıştılar. Suyun bir bardakta belirli bir yüksekliğe ulaşana kadar, yani gelinen son nokta şu aslında Tolga Bey. Robotlara suyu bir bardakta suyu belli bir yüksekliğe ulaştırana kadar dökebiliyorlar. Ama bu deneyin sonrasında farklı şekil ve boyutlardaki bardaklarla da tekrarlıyorlar. Bu elbette bir başarı, onu söylemek lazım. Çünkü şu ana kadar bunun yapılamadığını göz önünde bulunduracak olursak robotların boş bardağa su doldurabilmesinin bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çalışılan robotlar hala boş bir bardağa bu suyu doldurabiliyorlar. Ama örnek üzerinden gidecek olursak, aslında analojiyi Bu şekilde değerlendirecek olursak, yani şöyle söyleyebiliriz. Bordo robotlar bardakların diğer yarısını ise, yani örneğin bardağın yarısını doldurabiliyorlarsa, diğer yarısını henüz dolduramıyorlar. Yani kendilerine verilen yükseklik kadar doldurabiliyorlar. Ya da şöyle söyleyelim, bardağın bir yarısı doluysa eğer, diğer yarısını ne kadar dolduracaklarını bilmiyorlar robotlar. Burada bardağı da kullanarak aslında bir analoji yapmak mümkün olabilir. Bilim dünyasında gelişmeler nereden baktığınıza göre değişiyor aslında Tolga Bey. Bardağın bir yarısını dolu da görebilirsiniz, bir yarısını boşta. Gerçekten bu şekilde herhalde özetleyebiliriz bu konuyu.
Fettah Can'ın bir şarkısı var. Diyor ki her insan bazen şaşar, kendi sınırlarını aşar. Sen ne söylersen söyle, boş bardak bir gün taşar. Şimdi bu bardak
Evet.
aklıma geldi. Aslında bu da makinelere de bir mesaj veriyor olabilir. Tabii ki ben anne babalara bana teknolojiyle ilgili bir şey sordukları zaman devamlı şunu söylüyorum. Makineler ne yapamıyorsa çocuklarınız onu üretin. Çünkü gelecekte işte makineler bizi işsiz bırakacak mı sorusunun cevabı burada saklı. Ve Baudrillard'ın bir sözü var. Diyor ki Kötülüğün Şeffaflığı kitabında yapay akıl akılsızdır. Çünkü yapay değildir. Yani makinelerin sanırım kısa vadede yapamayacağı şeylerin başında da belki de yalan söylemek, insanlar kadar iyi yalan söyleyebilmek gelecektir diye düşünüyorum. Ve dediğiniz aslında çok önemli ve aslında garip bir örnek. Çünkü düşünsenize en kolay şeyi yapamıyor makineler. Yani neden? İşte sensörleri izin vermediği için. Şimdi su demişken tabii aklıma hemen günümüzün en önemli gündemlerinden ve geleceğin de en önemli sorunlarından bir tanesi geliyor. O da tarım sektörü. Şimdi tarım alanında dijitalleşme giderek hız kazanıyor. İnsanlar artık tarım 4.0'dan bahsediyorlar. Otonom, insansız tarım sistemleri, susuz tarım, dikey tarım, topraksız tarım gibi birçok kavram var karşımızda ve belki de dünyayı bekleyen, yani bu iklim krizleri vesaire baktığımız zaman belki de kuraklık dolu günler dünyayı bekliyor olabilir. Çünkü işte küresel ısınma vesaire birçok gündem var dünyanın. İşte ülkemizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın içine iklim konusu da net bir şekilde eklendi. Tüm dünyada özellikle benim de üzerine çalıştığım Z kuşağının birinci gündemi iklim ve çevre. Peki tarım alanında dijitalleşme bu kadar hız kazanıyorken tarım alanında dijital olarak ne gibi gelişmeler var günümüzde?
Şöyle söyleyebilirim ben. Bu başlık da bence şimdi söyleyeceğim başlık ki bunu ben esasen not da aldım. Önümden şimdi söyleyeceğim. E-posta gönderen ıspanaklardan bahsedeceğim aslında şimdi. Söylediğimizde sanki böyle bir çocuk filminin adı gibi geliyordur muhtemelen dinleyicilerimize. Ama öyle değil. MIT'teki bilim adamlarının, MIT'deki bilim adamlarının, Massachusetts Institute of Technology, Amerika'daki dünyanın öne gelen üniversitelerinden bir tanesi. Buradaki bilim adamlarının 2021 yılında yaptıkları bir çalışmayla ilgili aslında bu başlık. Bu bahsettiğim az önceki e-posta gönderen ıspanaklar konusu. Bu konuya girmeden önce aslında siz de girişte çok önemli bir şeyden bahsettiniz. O da su ile ilgili yaşanan sorun ve belki de ileride önümüzdeki yıllar, 10 yıllar içerisinde su savaşları ki bu hep konuşuluyordu. Hatta bu uğurda çok kitaplar da yazıldı bu konuyu gündeme alan öyle söyleyelim. Aslında bu çalışmanın, yani bu konunun, bu az önce bahsettiğim bu e-posta gönderen ıspanaklar başlığı altında aslında özetleyeceğimiz konunun içerisinde bu konuya da, bu bahsettiğiniz su soruna da değiniliyor. MIT'deki, Amerika'daki bu üniversitedeki mühendisler 2021 yılında bunu geliştiriyorlar. Bu ıspanağı geliştiriyorlar daha doğrusu. Ve bu ıspanak bitkilerine e-posta gönderme özelliği kazandırıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Nanoteknoloji kullanıyorlar. Ve ıspanağı patlayıcı maddeleri esasen tespit edebilen sensörlere dönüştürüyorlar. İlk amaç aslında patlayıcı maddelerin tespiti üzerine kuruyor. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Tabii ki bunun içerisinde bundan bahsedilmiyor ama aslında pek çok gelişmenin özelinde olduğu gibi burada da savunma sanayi odaklı bir bakış açısının olduğunu görebiliriz. Çünkü bu konuyla ilgili yer alan haberlerde ilk bu konunun ortaya çıkış sebebinin aslında patlayıcıları tespit edebilme üzerine olduğu. Yani patlayıcı derken örneğin diyebiliriz işte mayınların tespiti gibi. Şimdi az önce az sonra tekrar daha detaylarına da gireriz isterseniz. Bu bitkiler işte bu tespit ettikleri patlayıcı maddeleri veya onlara ilişkin algılamalarını bu bilgiyi kablosuz olarak bilim insanlarına aktarıyorlar. Tabii bunları nano tüpler aracılığıyla yapıyorlar. Şimdi nanometre malumunuz dinleyicileriniz elbette vakıftır. Metrenin milyarda biri ölçeğindeki bir uzunluk ölçüsü nanometre ve dolayısıyla çok çok küçük yani tespit edilmesi insan gözüyle görülmesi mümkün olmayan bir büyüklükten bahsediyoruz. Burada ıspanak kökleri yeraltı suyunda genellikle kara mayınları gibi patlayıcılarda bulunan bir bileşik olan nitro aromatiklerin varlığını tespit edebiliyor. Bunu tespit etmiş bilim adamları. Yani çok derine inebildiğinden ve hassas olduklarından bitki yapraklarına bir nanotüp konuyor. Karbon nanotüpler konuyor. Ve bunlar bir sinyal yayıyorlar. Tespit ettikleri bu az önce de bahsettiğim nitro aromatiklerden bahsediyorum, bu patlayıcı madde. Bu sinyal daha sonra bir kızılötesi kamera tarafından okunup bilim adamlarına bir e-posta uyarısı gönderiliyor. Tabii akla şu soru gelebilir, neden bitkiler üzerinde çalışılıyor? Çalışmanın içindeki bilim adamlarının ifadesi aynen şöyle, burada da hatta alıntıladım ben bunu, okumak da istiyorum. Bizden çok önce bir kuraklık olacağını biliyorlar, diyorlar bitkiler için. Toprağın niteliğinde ve suyun potansiyeli hakkında konularda çok ufak değişiklikleri dahi tespit edebiliyorlar, diyorlar bilim adamları. Yani aslında bilim adamları bitkilerin bu anlamda yeni farkına varıyorlar. Bu bağlam üzerinden hareket edecek olursak, toprakta geniş bir kök ağına sahip olduğunu söylüyorlar ve sürekli olarak aslında aynı bir robot gibi bitkilerin sürekli olarak yeraltı suyunu örneklediğini tespit etmiş bilim adamları. Ve öyle bir örneklem içerisinde bunu aslında tespit ediyorlar ki, suyun yapraklara taşınması sürecinde, yani önümüzdeki süreçte kuraklık yaşanması ihtimali olduğunu sezdikleri anda bitkiler, buna dönük yapraklarına bir bilgiyi taşıyorlar, bunu tespit ediyorlar. İşte bu elektronik bileşenlerin ve elektronik sistemlerin bitkilere taşınması süreci oluyor bilim adamlarının, MIT'deki bilim adamlarının yaptığı. Ve buna da bitki nanobiyonikleri olarak adlandırıyorlar. Önümüzdeki dönemde mutlaka konuşulacaktır bu konu. Tabii bu yapılırken bitkilerin bu havayı kirleten partikülleri tespit etme veya tehlikeli maddeleri tespit etmeleri amacıyla aslında birer sensöre dönüşmelerinden bahsediyoruz. Bunun içinde nanopartiküllerin kullanılmasından bahsediyoruz ve bitkilerin aslında fotosentez şeklini dahi değiştiriyorlar bilim adamları. Tabii burada az önce sizin programı açarken de çok isabetli bir şekilde bahsettiğiniz gibi, burada bilim insanlarının elbette doğaya müdahalesi, yani doğadaki var olan akışa müdahalesinden de bahsediyoruz. Ve bu müdahalenin nereye kadar olacağı konusu da tabii ki bir etik konu olarak tartışılabilecek bir konu. Çünkü az şimdi biz burada evet e-posta gönderen ıspanaklar dedik ama aslında en son noktaya geldiğimizde buradaki ıspanak o en başta bizim bahsettiğimiz ve aklımıza ilk gelen ıspanak değil. Çünkü şu an itibariyle bu ıspanak yenmiyor. Belki önümüzdeki yıllar içerisinde yapılacak bu çalışmalarda bu ıspanakların yenilebilir türleri de üretilecektir. Ama gerçekten ilginç bir konu ve önümüzdeki yıllar içerisinde de bu alandaki tarım alanında zaten her gün yeni bir konunun gündeme geldiğini, teknolojik gelişmenin olduğunu söyleyebiliriz. Ama az önce de bahsettiğim gibi buradaki etik konusunun da aslında bu gelişmeler ışığında bir taraftan eş anlı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum, ne dersiniz?
Dijital Dünya devam ediyor.
Evet, internet, hukuk, internetin ve teknolojinin hızına yetişemediği için burada öne çıkan kavram aslında etik. Yani internet okuryazarlığı, özellikle teknoloji okuryazarlığı ve bunu çocuklara öğretebilmemizde en azından gelecek nesiller için internetin daha güvenli olması açısından çok önemli. Tabii ki ıspanakların bile mail attığı bu dönemde konu nesnelerin internetine geliyor. Yani artık Internet of Things, her şeyin internetin olması. Önce şeylerin interneti olarak çevrildi ama en sonunda nesnelerin interneti biraz daha tuttu sanırım. Şimdi nesnelerin internetiyle beraber bugün artık evimizde televizyonumuz, elektrikli süpürgemiz ya da telefonumuz ya da saatimiz internete bağlanabiliyor. Ama yakında damacanamız, ütümüz, masamız ya da çatalımız bile internete bağlanacak ya da Geleceğe Dönüş filmindeki gibi ayakkabımız bağlanacak ya da montumuz. Peki bu kadar veri çıkışı varken hayatımızda ve bu kadar dünyaya bağlıyken bütün cihazlarımız ve bütün verilerimiz de bu kadar saçılmışken siber güvenlik açısından biz ne gibi önlemler almalıyız? Siber güvenliğin geleceği nedir? Mesela ben hemen siz sözlerinize başlamadan şöyle bir ekleme yapayım. Bugün nasıl ki ben evime geldiğim zaman sitenin girişinde bir güvenlik var. İş yerine gidiyorum, güvenlik var. İşte çocuğunu okuldan aldığınız zaman bir güvenlik var orada. Yani alışveriş merkezine gidiyorsunuz, güvenlik var. Her yerde bir güvenlik var. Bence çok yakında herkesin bir siber güvenlikçi ihtiyacı olacak. Yani istihdam konusunda da siber güvenlik aslında geleceğin işlerinden bir tanesi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Şunu söylemek istiyorum ben. Esasen siber güvenlik konusu kesinlikle çok önemli. Aynı şekilde katılıyorum bu söylediklerinize. Ben hatta şöyle de ilave etmek istiyorum. Siber güvenlik konusu olduğu kadar bir taraftan da devletlerin aslında istihbarat savaşının da konusu bu alan. Şimdi ben bugün yani bu bahsettiğiniz konu bağlamında aslında çok ilginç bir konu var. Belki bu isim vermeyelim ama şimdi internet üzerindeki çok sayıda filmlerin izlendiği veya dizilerin yayınlandığı dijital platformlar var. Gerçekten onlara konu olabilecek mahiyette yaşanmış bir olaydan bahsedeceğim ben. İngiltere ve Çin arasında yaşanan bir konu bu. 2020 yılında gerçekleşiyor. Kuantum teknolojisiyle ilgili. Aslında şöyle bir giriş yapalım isterseniz. Aşırı soğuk kuantum teknolojisi ile ilgili onun geliştirilmesi, İngiltere'de geliştirilmesi süreci var. 2013 yılı itibariyle aslında İngiltere bu alana her yıl çok ciddi yaklaşık 1 milyar poundluk bir rakam, bir yatırım yapıyor kuantum alanına. Dolayısıyla bu alanda bir gelişme söz konusu. Özellikle aşırı soğuk olarak adlandırılıyor. Bunu dinleyicilerimizden de, tabii ben de her ne kadar teknoloji bu konuda okuryazarlığım olmuş olsa da aslında şöyle belirtmek lazım, söylemek lazım. Bilgi işlem alanının hakkında aslında bildiğimiz her şeyi değiştirebilecek bir başlık bu. Aşırı soğuk kuantum teknolojisi. Özellikle ben aşırı soğuk konusunu ki orada yanlış hatırlamıyorsam ultra cold olarak geçiyor. Yani tamamen tam çeviri olarak da ben aşırı soğuk olarak çevirmeyi tercih ettim. Sonuçta da hatta şu anda kullandığımız tüm cihazları belki de eski olarak nitelememize yol açacak bir konu. Hayatımızı değiştirecek sayısız pratik uygulamanın yanı sıra şöyle söyleniyor. Deniyor ki hacklenemez iletişimi sağlayacak hassas silah yöntemleri, silah yönlendirme sistemlerini ki bunlarda GPS'in kullanılmadan yapılabileceği söyleniyor. Ayrıca yine düşmanın işte görünmez silahları deniyor. Bunların tespiti veya daha doğrusu görünmez savaş uçaklarının dahi tespitini. Ayrıca uzaktaki yani çok yakında olmayan, yakın radar içerisinde görünmeyen uzaktaki denizaltıları dahi tespit edecek kadar hassas radarlara sahip olunması sürecinden bahsediyoruz. Gerçekten bu çok ilginç. Bu teknoloji bağlamında insanoğlu ileriki dönemde aynı anda birden fazla görevi bu bilgisayarlar kanalıyla aslında bir araya yıldırım hızında getirebilecek deniyor. Google gibi firmaların bu alanda ürettiği prototipler var. Bu kuantum bilgisayarlar var esasen. Ama bunlar çok büyük ve hatta bu o kadar büyük ki her bir bileşen için gardırop büyüklüğünde bir buzdolabına ihtiyaç var deniyor. Bill Phillips'in Nobel ödüllü fizikçi Bill Phillips'in bu alanı anlatan aslında çok güzel bir ifadesi var. Onu da ben alıntılamak isterim. Diyor ki Bill Phillips, bir kuantum bilgisayarının klasik bilgisayardan farkını aslında en güzel şu şekilde özetleyebiliriz diyor. Nasıl daha önce abaküs kullanıyorduk da klasik bilgisayarda hesaplama yapmaya geçtik. Öyle bu analojiyi aynı şekilde biz şu an kullandığımız bilgisayarlarla kuantum bilgisayarlar arasında yapabiliriz diyor. Gerçekten ilginç. Oxford laboratuvarları, yani İngiltere'de Oxford laboratuvarlarında başlıyor bu çalışma 2013 senesinde. Küçük ve taşınabilir kuantum cihazlarını hedefleyerek çalışmaya başlıyorlar. Az önce bahsettiğim o neredeyse futbol sahasını kaplayacak kadar büyük bilgisayarlar yerine bir bardak kadar, sadece bir bardak kadar bu büyüklükte bilgisayarları geliştirmekten bahsediyor Oxford'daki bilim adamları İngiltere'de. Bu tabii bir taraftan bunun olması başka ülkelerin de bu teknolojiyle ilgili bilgi sahibi olma hevesini veya amacını da beraberinde getiriyor. Bu anlamda Oxford Üniversitesi eş anlı olarak bu teknolojiyi geliştirdiği dönemde Çin Ulusal Savunma Teknoloji Üniversitesi ile ve dolayısıyla da aslında Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bir ortaklık geliştirmeye başlıyor. Bu çok ilginç. Öncelikle şöyle oluyor. Oxford Üniversitesi aslında Savunma Bakanlığı'nın fonladığı bir çalışma bu. Ama bir taraftan da Çin'deki beraber çalıştığı üniversiteyi de Çin yönetimi fonluyor. Bu Daily Mail'de yayınlanan bir haber. Gerçekten çok ilginç. Yani detaylarına şimdi çok kısaca ben yine yer vereceğim olabildiğince. Dong Yang Shu isimli Çin vatandaşı 2012 senesinde İngiltere'ye geliyor. Ve Oxford'da çalışmalarına başlamadan önce Lancaster ve Cambridge şehirlerinde yüksek teknoloji mühendisliği alanlarında çalışıyor. Ve bu çalışmalarını da aslında Çin Ulusal Savunma Teknolojileri Üniversitesi fonluyor İngiltere'deki çalışmalarını. Bu derken 2020 yılının, daha doğrusu şöyle söyleyelim, Oxford'daki çalışmalara katılmaya başlıyor. Çünkü post doktora öğrencisi olarak orada bulunuyor aslında Dongyuan Xu, Oxford'da. Oxford'da iki tane de workshop düzenliyor hatta ve o düzenlediği workshop'a beraberinde Çin'den gelen bazı katılımcılar da oluyor. Bu workshop'ı hem 2016 senesinde hem de 2018 senesinde düzenliyor Dongyuan Xu. İlginç, aslında bu detayları vermemin sebebi birazdan geleceğim nokta. Gerçekten böyle bir sanki zirve noktasına ulaşıyormuşuz gibi hissetmesini istiyorum gerçekten dinleyicilerimizin. Şöyle derken 2020 yılı, yani bu çalışmalar çok güzel bir şekilde yapılıyor. 5 yıl süren bir çalışma oluyor. 2015 yılı ile 2020 yılı arasında Dongyuan Xu Oxford Üniversitesi'nde çalışıyor. Tabii Çin'deki üniversitedeki rolü ile beraber çalışıyor. Derken 2020 yılı Nisan ayında Xu'ya birkaç gün boyunca mesai arkadaşına ulaşamıyorlar. Son olarak en son diyorlar ki Oxford'daki çalışma ofisine bakalım. Ve Oxford'daki çalışma ofisine girdiklerinde karşılaştıkları manzara gerçekten inanılmaz oluyor. Çünkü odada Xu'ya dair hiçbir şey bulamıyorlar. Xu'nun günler öncesinden Çin'e döndüğü ve Çin'e döndüğü ortaya çıkıyor. Ve bunun üzerine İngiltere, 2020 yılından bahsediyoruz bu arada. 2020 yılı Nisan ayında gerçekleşiyor bu olay. Akabinde İngiltere 2020 yılı Eylül ayı itibariyle Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yabancı öğrencilere dönük getirdiği çok daha sert kurallar oluyor. Ve bu sert kuralların dayanağı aslında işte bu Dongyuan Xu'nun kuantum teknolojisiyle ilgili yaptığı Oxford'da yapılan çalışmaları, ki dünyadaki en önemli gelişmelerin izlendiği laboratuvar olarak adlandırılıyor Oxford'daki bu laboratuvar. Bu çalışmaların işte Çin'e olduğu gibi aktarıldığı konuşuluyor. Böyle bir iddia var tabii ki. Bunu iddia olarak belirtmek de lazım. Çünkü Çinli yetkililere bu sorulduğunda bununla ilgili bir doğrulama yapmıyorlar. Bununla ilgili Amerika'daki Strider Teknolojileri isimli bir stratejik istihbarat çalışmaları yapan platform var. Bu platform önemli. Zira bu platformun yönetim kurulunda FBI'ın daha önce kontra istihbarat biriminin başkanı olan bir kişi ve CIA'nin de direktör yardımcısı bulunuyor. İşte bu analistler Çin'in bu yöndeki çalışmalarıyla ilgili aslında biz uyarıda bulunmuştuk diyorlar. İngiltere'deki bu Daily Mail haberinde de bu dipnot da veriliyor bu ne diyelim bu haber. Ve deniyor ki Çin'in kuantum alanındaki teknolojilerinin aslında kökü Batı'da 10 yıllardır yapılan, geliştirilen stratejilere dayanıyor diyor. Gerçekten az önce bahsettiğiniz gibi siber güvenlik aslında bireyden başlayıp devletlerin yaptığı çalışmalara kadar giden ve bir andan gelişen teknolojilere karşı ona savunmayı da geliştirmeyi gerektiren bir alan. Gerçekten bu konuyla ilgili her ne kadar Çin hükümeti bir şey söylememiş olsa da bunun az önce bahsettiğim gibi tahmin ediyorum dinleyicilerimize de ilginç geldiğini düşünüyorum. Adeta bir film mahiyetinde olabilecek bir konu olduğunu düşündüm.
Şunu söyleyebilirim. Gerçekten teknoloji bizi her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor ama bunun sonucunu pek iyi görmüyorum. Yani bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi makineler insanları ele geçirebilir mi? Ben geçirebileceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta makine öğrenmesi dediğimiz şey öğrendiği her şeyi insandan öğreniyor ve bu teknoloji klasik filmlerde olduğu gibi inşallah kötülerin eline geçmez diyorum. Şimdi bunlardan bahsetmişken biraz da kripto piyasasından bahsedelim. Öncelikle şu konuda uyarayım dinleyicilerimize. Dinleyeceğiniz şeylerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi baktığımız zaman kripto piyasasına küçük ölçekli yatırımcılardan çok aslında büyük ölçekli yatırımcıların, dolar milyarderlerinin çok yakından takip ettiğini ve bunu bazen de manipüle ettiklerini, özellikle sosyal medya üzerinde bunu manipüle ettiklerini görüyoruz dolar milyarderlerinin. Tabii ki baktığınız zaman bütün piyasalardaki gelişmelerin hepsi birbiriyle aslında ilişkisi var ve bu ilişkilere baktığımız zaman ve son dönemdeki gelişmelere baktığımız zaman dünyada piyasaları ilgilendiren önemli gelişmelerin başına ne geliyor?
Şunu söyleyebiliriz aslında. Az önce sizin de çok isabetli bir şekilde bahsettiğiniz gibi, yani altın, Bitcoin döviz. Bunların her biri ayrı bir piyasa konusu gerçekten. Ve bundaki gelişmelerin birindeki gelişme örneğin bir diğerini çok derinden etkileyebiliyor. Bunu en yakın örneği aslında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ve örneğin Rusya'nın kendi ülke ekonomisini korumak için altın standardına geçişle ilgili bir dönemsel uygulamasıydı. Ki bu bir dönem içerisinde olmuş olsa da batılı ülkeler tarafından çok dikkatle izlendi. Çünkü altın standardı bu dolar merkezli, doların rezerv para olduğu sistemden bir çıkışı beraberinde getiriyor, bir alternatif sunuyor. Dolayısıyla bu anlamda altına yöneliş pek çok piyasayı, pek çok daha doğrusu ülkeyi yakından ilgilendirecek gelişme. Pek çok uluslararası aslında dengeyi sarsacak bir gelişme. Bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Bitcoin az önce siz de bahsettiniz. Bu yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık %56'ya yakın bir değer kaybı yaşadı ve 45 bin dolardan 19 bin dolara kadar geriledi. İşte bu konuyla ilgili olan aslında bir başka konu daha oldu yakın dönemde. Bu konuda yatırım kararı verecek olanları da çok yakından ilgilendiren bir haber olarak bu değerlendirildi. Uganda'da çok ilginç bir keşiften bahsedildi. Uganda 12 trilyon dolarlık altın rezervi, yani değer olarak 12 trilyon dolarlık altın rezervi bulduğunu açıkladı. Geçtiğimiz Haziran ayı içinde Ugandalı yetkililer bunu söylediler. Haber önce aslında kripto haberleri yapan kanallarda yer aldı ve çok da itibar görmedi, bunu söyleyebiliriz. Ama sonrasında Reuters'a konu oldu ve Solomon Muita, ki Uganda'nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, o bunu doğruladı ve buldukları toplam altın mineralinin aslında 31 milyon ton olduğunu söyledi. Ki bu aslında şöyle söylemek lazım, daha dinleyicilerimiz açısından daha anlaşılır kılmak için. Bunun çıkarılabilir rezerv olarak, rafine altın olarak karşılığı 320 bin tona tekabül ediyor. Şimdi bu rakam neden önemli? Eylül 2021 itibariyle dünyada bugüne kadar bulunmuş olan, tespit edilmiş olan altın rezervi sayısı, yani rakam olarak, ton olarak söylediğimiz 32 bin ton. Bunun tam 10 misli kadar bir rezervden bahsediyoruz. Bu sadece Uganda'yı değil, bütün dünyayı ilgilendiriyor. Bahsettiğim gibi pek çok piyasayı hatta yakından ilgilendiriyor. Burayla ilgili bir diğer uluslararası konu da aslında Solomon Muita'nın bu bölgedeki ne diyelim altın çıkarma çalışmaları için Çinli bir şirketi görevlendirmiş olması, Çin'den bir şirketi tespit ettiklerini söylemesi. Bu anlamda önümüzdeki dönemde Uganda'nın doğusunda yaşanacak bu gelişmeler belki bahsettiğimiz gibi evet bütün dünyadaki altın rezervleri açısından oldukça önemli. Ama pek çok piyasayı da yakından ilgilendiren bir durum. Çok sayıda ülke de bunu yakından takip ediyor. Önümüzdeki dönemde Batı'nın da Çin'in olduğu gibi Uganda'nın iç siyaseti konusunda belki de daha fazla söz sahibi olmak isteyeceği bir döneme girebiliriz diye düşünüyorum. Bu da bir taraftan kripto piyasaları da ilgilendiren, yani kriptoyu da ilgilendiren, Bitcoin'i de ilgilendiren bir konu olduğu için bahsetmek istedim.
Evet, ilginç bir haber. Gerçekten merakla bekliyoruz. Şimdi 6 Temmuz günü Avrupa'da yürürlüğe giren yeni bir düzenleme var ve bu aslında araç kullanan herkesi ilgilendiriyor. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz acaba?
Tabii 6 Temmuz'dan itibaren Avrupa Birliği'nde satılan tüm yeni araçlar teknik verileri kaydetmesi zorunlu olan kara kutulara sahip olacak. Bu çok önemli bir haber gerçekten. Çünkü bu bahsedilen araçların aslında şu an galerilerde satılan araçlara kastedilmiyor. Ve 6 Temmuz itibariyle üretim hattından çıkıp galerilere bu tarih itibariyle giden araçlardan bahsediliyor. Bu araçlarda kara kutuların sahip olması zorunluluğu var. Bunların bu kara kutuların yetkililer tarafından erişilebilir olacağı söyleniyor. Şu tabii hangi amaçla bu oldu denecek olursa, araçların hızlarını uzaktan sınırlama teknolojisi için bir adım olarak görülüyor bu. Teknik verilerin takip edileceği söyleniyor. Peki araçtaki hangi teknik veriler takip edilecek? Burada kaydedilecek, bu kara kutuda kaydedilecek olan, yani sanki uçak kara kutusu gibi geliyor ama araçlarda artık bulunacak bir kara kutudan bahsediyoruz. Bu kaydedilecek olan veriler aracın hızını, frenlemesini, direksiyon açısını, aracın yoldaki eğimini ve emniyet kemerinden başlayarak aslında aracın çok sayıda çeşit güvenlik sisteminin çalışıp çalışmadığını inceleyecek ve bununla ilgili verileri kaydedecek. Tabii burada bir veri güvenliği endişesi var haklı olarak. kullanıcılar açısından. Burada söylenen Avrupa Birliği'nin özellikle sigorta şirketlerinin verileri anında erişemeyeceği konusunda bir taahhütte bulunduğu söyleniyor. Ve kolluk kuvvetleri tarafından sadece bu verilerin kullanacağı söyleniyor. Tabii ne kadar öyle olacak olsa da bu verilerin güvenliği ayrı bir tartışma konusu. Yetkililerin bu verileri anonimleştirecekleri söylenmekte. Yani bilgiler aracın sahibini tanımlamak için kullanılmayacak deniyor. Tabii bu gelen tepkilere cevap vermek amacıyla aslında biraz yapılmış açıklamalar, onu söyleyebiliriz. Bu tür sistemlerin sonunda ama esas konu hız sınırlayıcı teknoloji içerecek mi acaba yeni düzenlemeler? Şimdi bu haberde akıllı hız asistanından bahsediliyor. Yani aslında bu kara kutunun içerisinde, yani bu kara kutunun kaydettiği ve aslında uygulamaya geçen yeni düzenlemeyle akıllı hız asistanları artık arabalarda olacak. Bu da nasıl oluyor? GPS verileri takip ediliyor. Aracın önündeki olan trafik işaretlerini tanımlayan kameralar var artık araçlarda. Ve ikisinin bir kombinasyonu kullanarak bunlar çalışıyor. Ve hız sınırlayıcı motor gücünü azaltıyor. Ve bu şekilde de hız azaltılıyor. Adından da anlaşılacağı gibi bu hız sınırlayıcılar aslında sürücülerin belli bir hız sınırını aşmasını önlemek ve onları tırnak içerisinde söyleyelim bu kurala itaat etmelerini sağlamak ve yavaşlayana kadar da onlara hem sesli hem görsel hem de dokunsal uyarılarla onları uyarmak için tasarlanıyor. Bu sistemlerin şimdilik, bunu özellikle vurgulamak istiyorum, şimdilik manuel olarak geçersiz kılmak mümkün deniyor. Yani şöyle örnek verebiliriz. 50 kilometre hızla gidilmesi gereken bir yolda örneğin 60 kilometreyle gidiyorsanız siz bu tespit ettiği anda bu cihazlar şöyle birbirleriyle etkileşime geçiyorlar ve aracın hızı yavaş yavaş azalıyor. Şimdi aracı süren kişi eğer ayağını gazdan çekerse 50 kilometre hıza kadar yavaşlıyor araç. Ama çekmeyecek olur, gaza basmaya devam ederse o zaman bu mekanizma devre dışı kalıyor. Ama bunun da bir süresi var. Belki 15 dakika, belki 20 dakika. Şimdi net olarak bu bilgi paylaşılmış değil. Ama araç kontak kapatılıp tekrar açıldığında bunun tekrar yeni baştan sürece başladığını söyleyebiliriz. Tabii bu konuyla ilgili çok müthiş endişeler var. Bundan mutlaka bahsetmek gerekiyor. Çünkü deniyor ki yani bu aslında haberde de bu şekilde yer alıyor. Acil durumda sürücülerin ve teknolojinin yanıt verme kabiliyeti konusunda bazı endişeler dile getiriliyor. Bir diğer potansiyel sorun bu bahsettiğimiz teknolojinin sürücülerin teknolojiye daha fazla bağımlı hale getirmesi ki pek çok alanda var. İnsanlar daha kullandıkları teknolojiye daha tembel hale geliyorlar. Malumunuz bu rehberler, telefondaki rehberler sonrasında insanların telefon numaralarını daha artık hatırlayamaz hale gelmeleri gibi. Benzer şekilde insanların çevrelerini daha az farkında olacaklar. Dolayısıyla çevre kontrolleri zayıflayacak ve sürücüler tembelliğe itilecek deniliyor. Böyle bir endişe var. Bir diğer endişe hız işareti tanıma kameralarının da hata yapabilecek olması. Bunların yıpranmış olabilecekleri, yani tabelaların yıpranmış olabilecekleri, hasar görmüş olabilecekleri veya ağaçlar ve çalılar tarafından kaplanmış olabilecekleri. Bu tarz yanlış okumalarında hatalara yol açabileceği ve yolda başka bazı kazalara neden olabilecekleri de konuşuluyor. Tabii şimdilik böyle tartışmalar var. Ama gidişat önümüzdeki birkaç yıl içinde seyahat edilen araçtaki hızın dışarıdan kontrol edildiği otomobilleri kullanmanın aslında bir tercih meselesi olmaktan çıkacağı yönünde. Tabii internete bağlı her cihazda sizin az önce çok isabetli şekilde bahsettiğiniz gibi internete bağlı olan her cihazın aslında güvenliği çok önemli bir konu. Tabii bu araç kullanımına geldiğinde ve araçların internete bağlı olan araçların hacklenmesi durumu da söz konusu olduğunda bu tarz kazaların çok daha sorgulanabilir hale gelmeleri de muhtemel. Dediğiniz gibi gerçekten bu teknolojinin gelişmesi çok önemli ama bu teknolojilerin denetimi ve bu verilerin güvenliği nasıl saklandığı konusu da en az onun kadar, hatta belki ondan çok daha önemli. Çünkü bireysel haklar deniyor ya, işte tüketicilerin bireysel hakları da bu anlamda nasıl korunacak, gerçekten çok önemli bir tartışma alanı bu.
Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Artık gözetim toplumu denilen konunun tam da üzerine bastık aslında. Fuat Bey, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu.
Ben de çok teşekkür ediyorum Tolga Bey, vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun.
Biz teşekkür ediyoruz size vakit ayırdığınız için. Bu hafta konuğumuz dış ilişkiler uzmanı Sayın Fuat Can Bayramoğlu'ydu ve kendisiyle teknolojik gelişmelerin ülkemiz ve dünyadaki her alandaki yansımaları neredeyse konuşmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize Twitter ve Facebook'tan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duyguyu, düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.